Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Güzel bir gün diliyoruz ve bu güzel günde bize ulaşmanızı, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dijitalleşme değişim ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Ve tabii ki bireyi bu değişimin dışında düşünmek de mümkün görünmüyor. Özellikle sosyal medyada kimlik arayışı ve dijital bireyin doğuşunu medya ve iletişim uzmanı İlker Ölçek'le değerlendireceğiz programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında Yaşayan Türküler köşemizde yayınımız sürecek. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Saygından kuşkum yok, hatırımdan kalıyorsan hiç kalma bırak. Sensiz olmaya itirazım var, canımı çok yakacak, izlerin bana yeter. Keşke oyunlar oynamasaydık, üzülmeseydi şarkılar. Hala sana yazılıyorlar, hala buram buram sen kokuyorlar. Ah keşke oyun. Sevginden şüphem yok, arkadaş kalıyorsak ben yapamam bırak. Sessiz kalmaya ihtiyacım var, yalnızlığı sen özledin, uzak dur bana yeter. Keşke oyunlar oynamasaydık, üzülmeseydi şarkılar. Yeah. deseydi şarkılar, hala sana yazılıyorlar, hala buram buram sen kokuyorlar. Ah keşke oyunlar oynamasa.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Medya ve iletişim uzmanı İlker Ölçek bizlerle birlikte. Sayın Ölçek, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Malum medya çağındayız, iletişim çağındayız, evet. Teknoloji çağındayız. Bu alanda dolayısıyla birey olarak da kendimizi zaman zaman dönüştürüyoruz. Zaman zaman yok, tamam ben ilgilenmiyorum desek bile aslında
sürekli içindeyiz.
Kendimiz evet hali hazırda kendimizi onun içinde bir şekilde buluyoruz. Biz de bugün değerli konuğumuzla sevgili dinleyiciler bu dijitalleşmeyi konuşacağız aslında. Dijitalleşmenin, dönüşümün, değişimin bireyi nasıl dönüştürdüğünü ya da belki de dönüştürmediğini o ayrımı biraz fark etmeye çalışacağız. Öncelikle biraz isterseniz kavramsal olarak başlayalım. Nedir dijitalleşme? Nedir bu dijital değişim?
Dijitalleşme aslında 70'lerde endüstri 3.0 diyebileceğimiz bir şey. Biliyorsunuz ilk buharlı makineler bu endüstrinin, sanayi inkılabının başıydı. İkincisi seri üretim bandı, seri üretim yapılıyordu. Üçüncüsü dijital teknolojiler. Dördüncüsü de işte bilgi toplumu, bilişim toplumu. Bu tüm dijital yapay zekaların, algoritmaların dünyadaki tüm sistemleri, altyapısını sağlaması üzerine temel bir yaklaşım. Bu tüm dünyada bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bizi ilgilendiren kısmı gündelik hayatta, gündelik insanın sorunu ya da ilgi alanı olan kısım daha çok biz internet tarafıyla bu işte yüzleşiyoruz. Biliyorsunuz sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar, haberleşme uygulamaları. Ben özellikle cep telefonları çok önemli buluyorum. Biliyorsunuz internet 2000'lerden itibaren yayıldı toplumda ama bir masaüstü internet kullanımıyla mobil cep telefonlarına internet erişim çok başkaca evet. bir değişim getirdi. Artık cep telefonlarımız cebimizde ve gün içerisinde her an biz internete ulaşabiliyoruz. Bir şeyler izleyebiliyoruz, bir şeyler paylaşabiliyoruz. Dijital birey, dijital toplum tartışmaları da tüm bunlar çıkmadan evvel mesela internetle ilgili görüşler genellikle böyle futuristler şöyle düşünürler, şöyle diyordu. İnternet gelecek, özgürlük gelecek. Bildiğiniz her şeyi unutun. Harika bir, yepyeni bir düzen kurulacak diye düşünüyorlardı. Ama son yıllarda sizler de takip ediyorsunuzdur. Daha çok böyle çok olumsuz, distopik, karamsar bir gelecek tasvirine daha çok konuşulduğunu görüyoruz. Çünkü bu sefer de şöyle bir tanımlama geliyor. İnternette hesaplarımızla bireyin bütün bilgileri, kendisine ait bütün özel, genel ne varsa artık kayıt altına alınıyor ve bu kayıt altına alınma bizi birileri kontrol eder, ediyor, edecek. ve bu kontrolün çok büyük oranlarda olacağını düşünüyorlar. Her iki yaklaşım da aslında biraz spekülatif. Çünkü şu da bir gerçek, ortasında bir yerde duruyoruz biz bunun. Şöyle düşünelim. Elektriğin ne olduğunu bilmeyen, ışığın ne olduğunu bilmeyen bir topluluğa bir elektrik tesisatı kursak ve bir fener yaksak, o insanlar o kişilere çok olağanüstü bir güç elde etmiş, yapmış gibi işte onlara belki kutsallık atfedecekler. Çünkü elektriğin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok o toplumun. o toplum hiçbir zaman elektriğin ne olduğunu bilmediği için de bir süre sonra ondan yabancı olarak geçip gidecek. Ama bir kuşak, ara kuşak dediğimiz, aslında bugün bizim olduğumuz kuşak, o yenilikle, o büyük değişimle öncesini bilerek adapte olduğu zaman sürekli mukayese ediyor. Ya elektrik yokken her yer karanlıktı, şimdi de yollar aydınlık, geceler aydınlık, geceleri çalışabiliyoruz. Değişik bir hayat tarzı bu. Geceleri çalışabilmek. Aynı o dönem 100 sene evvel olduğu gibi. Bir de bizim neslimizi düşünelim. Biz elektriğin zaten var olduğu dünyada doğduk. İçine evet. doğduk. Biz hiçbir zaman öncesini ile o mukayeseli çağdaki nesil gibi değiliz biz. Mukayese yapan nesil gibi değiliz. Biz içine doğduğumuz için bizim için bir standart o. İnternette de böyle olacak. Şu an biz bir nevi ara nesiliz. Dolayısıyla hep mukayese ediyoruz.
Evet, tam böyle 20'li yaşlarımızdaydı değil mi internette evet, evet. tanışmamız?
Hiç olmadığı, hayatımız hiç olmadığı zamanlar. Evet, oldu. Gençliğimiz ve çocukluğumuz daha çok. Babalarımızı, annelerimizi düşünürsek onlar uzunca bir dönem. Onlar daha çok radyo nesli, televizyon Tabii. nesli. Onların bambaşkaca hayat anlayışları vardı. Biz biraz mukayeseli bir nesil olarak devam edeceğiz. Ama bizim çocuklarımız tümüyle internet erişimli olduğu bir dünyada doğuyorlar. Mesela gördükleri bütün ekranlar artık dokunmatik neredeyse.
Evet.
Yani bütün ekranların dokunmatik olabileceğini falan
da düşünüyorlar. Olmayan yani, ekranlara şaşırıyorlar. Niye dokunca değişmiyor falan. Diye.
Bizim çok eski radyoları bugün görünce işte ne kadar işte onlar şu an bugün antika, çok başka bir şeye dönüştüler artık.
Evet.
Bu farkı ıskaladığımız zaman meseleye çok büyük şeyler atfediyoruz, anlamlar atfediyoruz. Bence en başta bunu tespit etmek lazım. Biz evet hep mukayese eden bir nesil olarak devam edeceğiz. Ve bu mukayeseler zaman zaman bizleri biraz daha karamsar bakmaya, dijitalleşmeye. Zaman zaman da pozitif bakacağız. Nitekim hepimiz kullanıyoruz.
Evet.
Zaten benim şahsi kanaatim de bu yönde. Yüzleşmediğimiz bir şeyle eğer sorun varsa baş edemeyiz. Çözüm varsa da faydalanamayız. Yüzleşeceğiz, kullanacağız ve üretebileceği sorunları, hayatımıza getireceği etkileri de yine biz yöneteceğiz. Çünkü bu insanın ürettiği bir şey. Dolayısıyla kontrol yine insanda olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, evet, insanın ürettiği derken aslında önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi sanıyorum o korku biraz bu yapay zekadan kaynaklanıyor. İşte yapay zeka her şeyi biliyor, yapay zeka gelecek, işte insanlığın sonu gelecek falan evet. deniyor. Ama aslında farkında mıyız bilmiyorum. O yapay zekayı da üreten zaten insan.
Evet. Sonuçta bir algoritma var. Bu algoritmanın nasıl çalışacağını, prensiplerini de belirleyen insanların hedefleri. Yani ticari hedefleri olduğu için insanların daha çok bu konularda ticari maksatla gelir getirmek için bir algoritma biçimlendiriyorlar. Genellikle internette biz bu kısmıyla yüzleşiyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz ve bu paylaştığımız bilgiler bizim zevklerimiz, beğenilerimiz, sevmediklerimiz ya da bir veri oluşturuyor. Bu veriyi de zaten biz gönüllü olarak veriyoruz. Onun içinde bulunuyoruz. Niye? Eğlenmek istiyoruz. Bir eğlence kanalına abone oluyoruz. İşte haber almak istiyoruz. Bir haber kanalına abone oluyoruz. Sonuçta bir hizmet alıyoruz.
Tabii.
Bunu almayabiliriz. Bundan dolayı da verdiğimiz bazı bilgiler oluyor. Bu bilgiler takip edilebiliyor bir süreliğine.
Elektronik posta adresiniz olabiliyor. Cep telefonu numaramız
evet,
belki
evet,
olabiliyor.
Evet, kesinlikle. Bu profil bilgilerimizi biz bizzat güncelliyoruz ve daha da zengin hale
aslında
getiriyoruz.
Aslında bilgileri biz ekliyoruz.
Biz veriyoruz. Bir süre sonra bilgimiz aslında bir mülk oluyor. Ve bu o okumadığımız uzun sözleşmeler, orada tıklayıp geçtiğimiz sözleşmelerde zaten bunlar üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor ama o ait olduğumuz Facebook'sa, işte Twitter'sa, o ağların içerisinde bunlar kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte reklamlar görüyoruz sürekli. Bu reklamların da bu algoritmalarla çeşitli prensipleri var. İşte biz daha çok bazı reklamları gösteriyor. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız, işte beğendiğimiz, sevdiğimiz, tıkladığımız bir site, diyelim bir kitap sitesine tıkladık. Ardından hep kitap reklamları görüyoruz.
Onun bir süresi var mı?
Tabii yani yaklaşık o takip süresi bir hafta, 10 gün, 2 haftayı bulan bir takip süresi olabiliyor.
2 hafta sonra
tabii, tabii, değişiyor
mu?
Çünkü sürekli veriler değişiyor, indekslemeler değişiyor. Yani altyapı sürekli biliyorsunuz internet insanlığın bu zamana kadar oluşturduğu bilginin tamamı internet çağında bir günde sürekli yükleniyor. Yani böyle devasa bir bilgi trafiği var. Dolayısıyla bunlar da belli süreler içerisinde yenileniyor. Değişiyor. Çünkü bizim de alışkanlıklarımız, internet kullanım ihtiyaçlarımız da değişiyor. Zaman zaman insanlar ya ben karşıma aklımdan geçirdiğim bir şey karşıma reklam olarak çıktı falan diyoruz ama muhtemelen de
telepatik olarak zihnimizi okuyamıyorlarsa
yani bu işte yapay zekaya evet. Çok özellikle bilim kurgu filmlerine o yüklenen yüksek evet. Andan biraz insanlar böyle korkutucu bir hal alıyor ama muhtemelen insan unutkan bir varlık
muhakkak
sonuçta.
Muhakkak bir yerde bir şekilde, bir şekilde o aramayı yapmışızdır.
O izi bırakıyoruz. Evet. O talebi aslında belirtmiş oluyoruz.
Yani. Şimdi evet dijitalleşme var, dijital dönüşüm var. Peki birey olarak bizler bu dönüşüme nasıl adapte olacağız? Olmayı başarabiliyor muyuz?
Aslında oluyoruz. Muyuz? İçindeyiz. Bir nevi suyun içine girip yüzmeyi öğrenmek gibi bir şey. Hayatın içindeyiz. Dikkat edin. Yaşlıca anneler, babalar, anneannelerimiz, babaannelerimiz falan bile artık WhatsApp gruplarımıza üye tabii. Oldular. Mobil, işte akıllı telefonları falan bir şekilde öğrenmeye başladılar. Torunları onlara yardım ediyor. Konda'nın yaptığı bir araştırma var. Türkiye'nin 1/3 kesinlikle internette işi yok, kullanmıyor. Yani 1/3 erişim yok. 1/3 evet erişimi var ama aktif kullanıcı değil. Diğer bir 1/3 de çok aktif kullanıcı. Zaten yaş gruplarına baktığımız zaman biraz önce o nesiller arası evet. Farktaki gibi. Bu çok aktif kullanıcılar gençler, orta yaş grubu. Bu burada bizi ilgilendiren kısım izleyici olarak interneti kullanmak var. Yani olan biteni biz takip edebiliyoruz. Televizyon izleyicisi gibi, radyo izleyicisi gibi. Biliyorsunuz radyo izleyicisinin yani programa katkısı, içeriğe katkısı sınırlıdır ya da yoktur. İnternet böyle bir şey değil. İçeriği bizzat katkı sağlayabiliyorsunuz. Bizzat siz içeriği oluşturabiliyorsunuz. Ya da Facebook'taki evet. Gibi bizzat siz içeriğin kendisi oluyorsunuz. Yani sizin kişisel biyografiniz, hayat hikayeniz, hatıralarınız, resimleriniz, fotoğraflarınız, sohbetleriniz bir içerik. Facebook bize bir içerik üretmiyor. Bizim gibi milyonlarca insan, 1.3 milyar insan bugün Facebook üyesi. Bu kadar insan her gün bir şeyler paylaşıyor kendine dair. O izlediklerimiz şeyleri de birbirimize paylaşıyoruz. İşte bu trafiğin içerisinde bizim internetin neler yapabileceğine, internet dünyasının sınırlarının ne olduğuna dair temel fikirlerimiz olmalı. Bir de çok anlık, hızlı veri akışı. Yani gazetedeki gibi değil, televizyondaki gibi değil. Elbette onlar da zamanda bilgi akışını hep hızlandırdılar ama internet çok anlık, özellikle haber manipülasyonlarında çok yüzleşiyoruz günümüzde. Çok yanlış yalan haberlerin, yanlış içeriklerin hızlıca paylaşıldığını, aynı zamanda görüntülü ve sesli olarak da paylaşılabiliyor evet. Ve bu yanlış yalan haberlerin, provokatif haberlerin toplumda bir tesir uyandırması, toplumu yanlış yönlendirmesi diğer araçlara göre çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. Buna karşı biraz daha temkinli olmak, bu tip haberlere karşı teyit etmek lazım. Çünkü aynı doğru internet, aynı internet doğru bilgiye ulaşmanın da bir en pratik aslında. Adresi. Evet. Bu açıdan hızlı hareket etmek, hemen paylaşımlarda bulunmak belki size fenomen olmak için bir kapı aralayabiliyor. Popüler olmak için kapı aralayabiliyor ama aynı zamanda başkaca hatalara da yol açabiliyor. Biz izleyiciler, kullanıcılar olarak içerik üretirken de sanırım bu doğrulamaları yapmak zaten her geçen gün gelişiyor. Doğrulama haberciliği gelişiyor. Doğrulama siteleri gelişiyor. Programlar, uygulamalar, yine Twitter'ın kendisi, Facebook'un kendisi bu tip düzenlemelerle yüzleşmeye mecbur kalıyor her geçen gün. Çünkü her geçen gün ülkeler hukuki zeminlerini hazırlıyor bunların. Yani bizim bu ara nesil ve özellikle bizden sonraki nesil bunun düzenlemesiyle yüzleşecek. 100 sene evvel yeni teknolojik şeylerle yüzleştiğimiz ve bunları hukuki zeminlerini kurduğumuz gibi internetin de dijital çağında hukuki zeminlerini kuracağız. Özellikle mesela bir örnek vereyim, çarpıcı bir örnek. Anne ve babalar yeni bebekleri doğuyor, çocukları oluyor. Biliyorsunuz doğdukları günden itibaren onlara ait bilgileri, verileri, fotoğrafları her gün paylaşıyorlar. Şöyle bir hikaye kuralım. 18 yaşına geldi. 18 yaşına bile gerek yok. İşte 14-15 yaşlarında o çocuk. Anne ve baba siz benim. ev halinde o komik fotoğraflarımı gülerek işte sempatik bularak paylaştınız ama benim gelişimime çok ciddi zarar verdiniz diye şikayetçi olduğu zaman
ki işte olabilir.
Bu yeni nesil internetin içine doğan nesil interneti bizim gibi anlamayacak. Biz o ara nesil olarak verdiğim örnekteki gibi zaman zaman bunu bir gösteri, bir eğlence aracı olarak sıkça çoğunlukla böyle değerlendiriyoruz. Ama içine doğan nesil bunun sürekli yüzleştiği, var olan bir platform olduğu için, hayati bir platform olduğu için buna dair bazı şeyleri bizim gibi hafife de almayabilir. Yani bu dijital toplum, bu manada dijital toplum diyeceksek o üçüncü kuşak, yani o internetin içine doğan kuşak çok daha net ayrımlar yapacak. Ve daha interneti ve dijitalleşmeyi daha iyi anlamak onların döneminde daha mümkün olacak.
Tam tersi de olabilir. Anne baba bu sefer hiç paylaşım yapmıyordur ama 15 yaşına gelen çocuk, benim niye hiç fotoğrafım yok? Bütün arkadaşlarımın işte kesinlikle, videoları var. Benim neden hiçbir şeyim yok? Beni arayan neden bulamıyor? Neden popüler olamıyorum diye tam tersi bir tepki de verebilir.
Kesinlikle haklısınız. Bunlar hem talepleri doğuracak. Mesela sizin örneğiniz bir talepti. Benim örneğim bir uyum sorundu. Bunların her biri zamanla artık bir rayına oturmak zorunda. Çünkü insanlık bu tip şeylerle rayına oturtmadığı zaman ciddi bedeller ödüyor biliyorsunuz. Sorunlar oluşuyor. Bir global sorunlar oluşuyor. İnsanlar bir süre sonra onu bir şekilde bir rayına oturtmak durumunda kalıyor. Kendi devamı için bunu yapıyor zaten.
Evet. Biraz da şu konudan konuşabilir miyiz? Evet, Facebook'tan bahsettik, Twitter'dan, Instagram'dan. İnsanların medyada bir kimlik arayışı ortaya çıktı. Evet, biz biziz, ben benim, siz sizsiniz, herkes toplum içinde bir yer sahibi ama medya işin içine girdiğinde ben bazen ben olmayabiliyorum. Karşı taraf benim ben olduğumu tanısın veya bilsin istemiyorum. Farklı kimlik arayışları ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi eski yani internet öncesi dönemle bir mukayese yaparsak... Medya zaten hep vardı ama medya mensupları, medya çalışanları ya da medyanın gündem yaptığı kişi ve konular sunuluyordu. İnsanlar da izleyici durumundaydı. Şimdi internet insanların kendi medyalarını kurma imkanı verdi. Yani YouTube benim televizyonum.
Evet.
Zaten
yayın organı.
Tabii isimler de zaten onları çağrıştırır hep. Senin televizyonun, işte senin kitabın, senin bloğun. İşte senin söyleyeceğin alan, görüşlerin.
Senin YouTube, televizyonun, yani senin diyor, televizyonun diyor.
Ve kişisel televizyonlarımızı kurduk. Bugün geleneksel medya bambaşka bir yerde, geleceğe falan tartışılırken, onlar bu yeni medyaya adapte olmaya çalışırken, bir şahsın kendi dünyası ya da kendi ürettiği içerik tümüyle bir medya organı gibi etkili ve efektif olabiliyor. Üstelik geleneksel medyadan bir farkımız da var. Biz şu an kaç kişi programımızı dinliyor tam kestiremiyoruz ama internet üzerinden gerçek sayılara ulaşabiliyoruz. Yani anlık.
Yani reytingi aslında reytingi doğrudan
çok
doğru.
Doğrudan ve böyle reyting kuruluşlarına gerek kalmadan sistem bu.
Evet. Şu kadar kişi beğendi, bu kadar kişi beğenmedi.
Talepleri görebiliyoruz. Böyle bir şeyde de insan bizatihi özne oluyor.
Evet.
Gösteri dünyasının öznesi oluyor ve bu gösteriş üzerine kurulu davranışlar birçoğumuzun erişebileceği bir çağda hepimize bir parça sirayet ediyor. Ben geçenlerde Yedigöller'e gittim. Herkes böyle oturup rahatlıkla böyle orada piknik yapıp birbiriyle sohbet eden insan manzaralarından ziyade herkes aralıksız bir şekilde fotoğraf çekme telaşındaydı. O an aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela çalışılmadıysa iyi bir tez konusu olabilir. Instagram'ın turizme etkisi. Yani Instagram'la birlikte mesela Instagram'ın kitap kahve ürünlerine talebe etkisi. Eskiden işte kitap okurken yanına neden o bir koreografi var ya, orada bir sunum var. Kitap kahve.
Belki bir kalem.
Bir kalem. O birkaç unsur var. Bunlar popüler bir şekilde. Instagram'ın en popüler işte konsepti.
Evet.
Bunların her biri şeyleri de etkiliyor. Ama davranışlarımızı etkiliyor ama davranışlarımızı yüzeysel ve tamamen gösteri amaçlı mı etkiliyor?
Yani sadece biz yedi gölleri arkadaşımız "aa sen yedi göllere mi gittin" desin diye mi biz oraya gidiyoruz aslında?
O coğrafyayı daha teneffüs etmek, daha gerçekten iyi bir vakit geçirmek amacı olan şeyden öte bir fotoğraf objesine mi dönüşüyor?
Ben oradaydım.
O kitaplar sadece o fotoğrafı verebilmek için alınıyor. Acaba ne kadar okunuyor? Ama orada ben çok da bu kısmı çok da altını çizmek istemiyorum. Zaten nitekim işin özüne vakıf olmak isteyen, kitap okumak isteyen, başka bir coğrafyayı gezmek, tanımak isteyen zaten onu yapacaktır. Bir süre sonra işte bu içine doğan nesil, internetin içine doğan nesil bunları daha pratik ve basit bir şekilde halledip yine olması gereken fonksiyonuyla gündelik hayatını yaşıyor olabilir.
Evet. Yavaş yavaş sizinle olan süremizin sonuna doğru geliyoruz. Son olarak şu dijital oyunlardan da bahsedelim istiyorum. Evet. Birkaç cümleyle. Bu kimlik arayışında bu oyunların da aslında bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü bir oyun örneğin grup şeklinde gerçekleşen, internet üzerinde oynanan bir oyun. Yine siz kendiniz değilsiniz orada. O oyunun evet. bir parçasısınız. Evet, bir grubun parçasısınız ama kimse kimseyi tanımıyor. Bu nasıl etkiliyor?
Oyunlar bunlara çok daha böyle organize imkan veren içerikler, oyunlar hep böyleydi zaten. Biz çocukken sokakta oyun oynarken bir şey olurduk, bir role bürünürdük. Ya da büyük abilerimiz bir oyun oynarken bir erkek çocuğu olarak biz de onları izlerdik. Kızlar işte ablalarını izlerlerdi. Bugün de bakıyoruz, oyun oynayanları izleyen işte çocuklar. Aslında eylemde değişme yok. Rol seçiminde değişme yok. Çocukların kendi dünyalarında o an için çok özel saydıkları rolleri orada bir farkı var. Eskiden oyun oynarken kendine isim takan çocuk bu sefer onu nickname yapabiliyor. Profil fotoğrafını oluşturabiliyor. Kendine özgün resmini koyabiliyor.
Ve o kahramanın yerine doğrudan doğruya geçmiş gibi hissediyor.
Hissedebiliyor. Yine o simülasyon evreninde onu yapıyor. Pratikte özünde eylemlerimiz çok da değişmiyor aslında kendi çocukluğumuzu düşünürsek. Ama internetin verdiği imkanlar çok görünür olduğu için bunu daha böyle güçlü bir şekilde görüyoruz bu tutumları. Aslında tutumlar özünde çok değişmiyor gibi geliyor. Ben daha çok bu tarafıyla düşünüyorum.
Ama böyle zararlı ya da yararlı diyebileceğimiz bununla ilgili, bir noktada değiliz.
Bununla ilgili hatırlayın, televizyon izleme çocuğum gözüm bozulur denilen çağın nesliyim ben. Aynı şey bilgisayar oyunları için dedi. Ama şimdi farklı araştırmalar geliyor pozitif yönlerine dair. Dolayısıyla bunlar daha çok başka alanların, tıbbın, daha psikolojinin, pedagojinin alanları. Onlar da bu çalışmalar arttıkça daha net sonuçlar, daha nesnel verilerle konuşmak lazım. Annelerin, babaların şeyi de ihtiyatına her zaman baki zaten.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim,
Sayın
çok sağ olun.
Verdiğiniz bilgiler için gerçekten de internet ortamının içine doğan nesiller olarak kopmamız mümkün değil. Ama kopmak da istemiyoruz
evet,
zaten.
Yaşayıp göreceğiz.
Yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim,
daha
sağ olun.
Verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, medya ve iletişim uzmanı İlker Ölçek bizlerle birlikteydi. Dijitalleşmeyi, dönüşümü ve özellikle bireyin bu değişimin ve dönüşümün içinde nerede olduğunu konuşmaya çalıştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri. Yalnız açmışız iyice, üstelik de alışmışız. Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile. Korkular basmış dünyayı, şimdi bir semt adı vefa. Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana. Anlaşılır gibi değiliz, tek bedende kaç kişiyiz. Hem yok eden hem de tanık, ne esaslı karmaşa. Ben sana küsüm aslında, haberin yok. Oyun bitti bir yerde, kötülük çok. Kime kızayım lazım senden, başka kime geçer? Benim sensiz kumbacım, hocam yok. Ben sana küsüm aslında, haberin yok.
Yaşayan Türküler.
Pencereden bir taş geldi. 1970'li yıllardı. Yolumuz Elazığ'a düştü. Çok sevdiğim can dostum Mehmet Etkeser bizi alıp memleketi Elazığ'a gezmeye götürdü. Mehmet'in babası Elazığ'da çok sevilen, muteber bir insandı. Birkaç gün Elazığ'da kaldık. O gün Elazığ'a gelişimizin ilk gününün akşamıydı. Sofra kuruldu ve biz Mehmet'in babası Sade amca da dahil olmak üzere hep birlikte yemeğe oturduk. Tam o esnada radyoda Mamoş türküsü çalmaya başladı. Türkü söylenirken Sade amca dayanamadı ve başladı türkünün ortaya çıkış hikayesini anlatmaya. Oğul, bu türkünün söylenmesine vesile olan olay benim mahallemde vuku buldu. Bizim mahallemiz Sako Mahallesi'dir. Bekir Hoca bizim eve yakın mahalle camiinin hocasıydı. Çok sevilen biriydi. Hatırı sayılır, güzel bir insandı. Bekir Hoca mahallede güzelliğiyle tanınan, kendisinden yaşça bir hayli küçük bir kızla evlenir. Meğer kızın bir sevdiği varmış. Yani bu türküdeki Mamoş'la kız daha önceden birbirlerini severlermiş. Fakat Bekir Hoca oldukça muteber birisi olduğu için bu kızla evlenmek isteyince bir sözünü iki etmemişler ve kızı ona vermişler. O zamanlarda kızın fikrini pek soran olmazdı. Fakat kızın Mamoş'la birbirlerini sevdikleri bazıları tarafından biliniyormuş. Mamoş da bu kız gizli gizli birbirlerini severlermiş. Bekir Hoca bu güzel, alımlı genç kızla evlendikten sonra bu hanımla Mamoş yine haberleşmeye ve hatta gizli gizli buluşmaya da devam etmişler. Adına yukarı şehirde dedikleri Harput, Bağlık, Bahçelik, havası güzel, çok eski bir yerleşim yeridir. Ovadaki Elazığ'a uzaklığı 3-5 kilometredir. Bekir Hoca'nın da Harput'ta bahçesi varmış ve zaman zaman bu bahçeye gider, bahçenin bakımıyla ilgilenir, sonra da eve dönermiş. Bekir Hoca'nın Harput'a gittiği zaman Mamoş'la kadın gizli gizli buluşurlarmış. Zamanla bu ilişkiyi Bekir Hoca'nın komşularından bazıları fark ediyorlar ve durumu Bekir Hoca'ya anlatıyorlar. Bekir Hoca da durumun doğru olup olmadığını anlamak için bir gün yine Harput'a bahçeye gideceğini karısına söyleyip evden ayrılır. Harput'a gitmez. Kimselere görünmeden bahçedeki söğüdün dalına çıkıp gizlice evini gözetlemeye başlar. Ağaç dalında evini gözetleyen Bekir Hoca, Mamoş'un evine geldiğini ve karısının onu evin arka kapısından içeri aldığını görür ve sonra ağaçtan iner, içeri girip hem karısını hem de Mamoş'u kurşunlar. Olay hemen duyulur. Jandarmalar gelip Bekir Hoca'yı karakola götürür. Halk karakolun kapısında toplanır ve Bekir Hoca'nın haklı olduğunu, salıverilmesini ister. Tabii ki bu mümkün değildir. Halk sakinleşip evlerine gönderilir. Bir zaman sonra Bekir Hoca yargılanır. Durumu ağır tahrik olarak nitelendiren hakim, Bekir Hoca'yı serbest bırakır. İşte böyle evlat. Bize bilgi verenler unutmuştu. Meğer Bekir Hoca'nın bir kızı olmuş. Bu kız yaşadığı bu ıstırap dolu olaylardan dolayı hiç evlenmemiş. Elazığ'a yakın bir köyde öğretmen olarak hayatını idame ettirmiş derler. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim Mamoş geldi. Uyan Mamoş, uyan, uyan. Başımıza ne iş geldi? Eyvah Mamoş, eyvah. Doktor getir yarama bak. Penceresi yeşil perde. Yeni düştüm ben bu derde. Kör olasın Bekir Hoca. Nasıl yatak bu dar yerde? Eyvah Mamoş, eyvah. Tabip getir, imdada koş. Penceresi yeşil yaprak, Mamoş giyer siyah kalpak. Gel sarılalım yatalım, sonumuz da olsa kara toprak. Eyvah Mamoş, eyvah. Doktor getir, yarama bak. Evlerinde koyun kuzlar, vuruldum ben yaramsızlar. Öldüğümü aramayayım ben. yetim kaldı yavru kızlar. Dik kalk mamuş, mamuş dik kalk, başımıza yığıldı halk. Evlerinin ardı kavak, yağmur yağar ufak ufak. Kör olasın Bekir Hoca, ağzımdaki kurşuna bak. Eyvah mamuş, eyvah, doktor getir yarama bak. Evlerinin önü çiçek, orak getirin de biçek. Merhametsiz Bekir Hoca, elim tutmaz kefen biçek. Eyvah mamuş, eyvah, tabip getir yarama bak. Mamuş ninni, mamuş ninni, bilinmez kim kime kinni. Bekir Hoca vurdu beni, Bekir Hoca vurdu seni.
Pencereden bir taş geldi, pencereden bir taş geldi. Ben zannettim mamuş geldi, ben zannettim mamuş geldi. Uyan uyan mamuş uyan, uyan uyan mamuş uyan. Başımıza iş geldi, başımıza ne iş geldi. Eyvah eyvah mamuş uyan, eyvah eyvah mamuş uyan. Doktor getir yarama bak, tabip getir yarama
getir yarama.
Yaşayan Türküler. Hayatın Sesleri'nden bugünlük bu kadar. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.